Ayrım 7.
Sabah erken saatte kahvaltıya indim. Pazar günü olduğu için otel hayli kalabalıktı. Havuz tıka basa insan doluydu. Çoğunluğu barış gücünün subaylarıydı. Kumral, güneş gözlüklü, hoş bir hanım, Arapça, Yakup Cemil Bey dedi. Evet dedim. Bugün de benim misafirim olun, buyurun kahvaltıyı birlikte yapalım dedim. Aklıma Bahri Bey'in sözleri geldi. Kadınlara iyi davran, yoksa senin hakkında olumlu düşünmezler. İçimden bunun altından bir şeyler çıkacak ama ne deyip oturdum masaya. Günler sonra o sabah Seylan çayıyla birlikte hakikaten güzel bir kahvaltı yaptım. Oteli beğendiniz mi beğenmediniz mi, havuza girdiniz mi gibi yarı Arapça yarı İngilizce sıradan konuşurken çaktırmadan çantasındaki bir fotoğrafı gösterdi. Bahri Bey'in fotoğrafıydı bu. Zahle'deki yağ fabrikasında bir dostunuzla birlikte sizi bekliyor dedi. Anlaşılan Bahri Bey benimle fazla sık görünmek istemiyordu. Kahvaltıdan sonra 40 yıllık samimi dostummuş gibi hanımefendinin iki yanağını öpüp otelden ayrıldım. O havuz kenarında biraz daha oyalanacaktı. Taksiyle Zahle'ye gittim. Tedbir için otelin taksilerine binmiyordum. Biraz yürüyüp rastgele çevirdiğim bir taksiye bindim. Fabrikaya 1-2 kilometre kala taksiden indim. Yürüyerek fabrikaya vardım. İçeriye girdiğimde birden karşımda Mehmet Ali ağabey görünce soğukkanlılığımı kaybettim. Ağabey sanki 20 yıl oldu görüşmeyeli dedim. Dur koca yalan, 20 yıl birden ihtiyarlatma beni dedi. Demek oteldeki kadının bir dostunuz dediği kişi Mehmet Ali ağabeymiş. Bahri Bey fabrikanın önüne çıktı. Biz Mehmet Ali ağabeyle birlikte müdürün odasına geçtik. Emanetleri bir de orada gördük. Bu arada Mehmet Ali ağabey anlatmaya başladı. Levon Ekmekçiyan'ın verdiği tüm bilgiler doğru çıktı. Dipnot. Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüten MİT görevlisi Erkan Gürbit, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sedat Ergin'e Hiram Abbas'ın Beyrut'tan getirdiği bilgilerin Ekmekçiyan'ın verdiği bilgiler başlığı altında yazılıp MİT'e rapor edildiğini söyledi. 1 Mart 1998 Hürriyet. Mehmet Ali ağabey Ekmekçiyan'ın köyüne kadar gitmişti. Annesi gözü yaşlı karşılamış, ayran bile ikram etmişlerdi. Mehmet Ali ağabey adamın asılacağını hiç tahmin etmiyordu. Bu nedenle Ekmekçiyan'ın yakınlarına idam edilmeyeceğine dair sözler vermişti. Adam Ankara Kapalı Cezaevinde asılınca 28 Ocak 1983 Mehmet Ali ağabey Kenan Evren'in damadı Erkan Gürbit'le kavga etti. Çok samimi arkadaşlar, bu kavga nedeniyle bir süre dargın kaldılar. Ekmekçiyan'ın verdiği bilgileri sıraladıktan sonra Mehmet Ali ağabey cebinden iki fotoğraf çıkardı. Fotoğrafların birinin altında Hacik Hacikyan, diğerinin altında Mesrop Karekin yazıyordu. Bu Hacik denen İbni Atina'da arkadaşım Galip Özmen ve kızının katilidir. Asalan'ın en önemli isimlerinden biridir. Mesrop da Beyrut'un beynidir. Fransa, Paris, Marsilya ve yukarısı ile yani Hollanda, Belçika, İsveç'le ilişki kuran, para trafiğini yöneten beyin kişilerden biridir. Bunların yuva diye Gold Nightingale barı kastediyor. Geliş saatleri belli. Gece 23.30 gibi geliyorlar. Orayı güvenli buluyorlar. Çünkü barın çevresinde çok sayıda Ermeni var. Adamlar kendilerinden çok eminler. Zaten bizim bir şey yapacağımızı hiç tahmin etmiyorlar. Ne de olsa yıllarca alışmışlar hep vurmaya. Ben hemen atıldım. Peki ne zaman vuracağız? İşin olacağı tarihi bize söyleyecekler dedi. Sonra ayrıntılar üzerine durduk. Mehmet Ali ağabey fısıltıyla konuşmaya başladı. Mesajı aldığın günün gecesi saat 11 gibi otele git. Yanında mutlaka Vildan Nur adlı kız olsun. O da seninle odana gelecek. Dikkat et, herkesin sizi görmesini sağla. Odaya girince bir süre bekle, sonra koridordaki yangın merdiveninden aşağıya in. Yalnız kız da yangın merdivenin başında bulunsun. Birileri ne yaptığınızı sorarsa, yangın merdiveninde görürse, sevgilinin saatini, küpesini düşürdüğünü, onu almaya çalıştığını söyleyeceksin. Yangın merdiveninden indikten sonra seni otelden Bahri Bey'in adamlarından biri alacak. Yeşil renkli bir Renault. Sonra çiçekçiye gel. Yalnız çiçekçiye arka kapıdan gir. Ondan sonrası Ankara'da konuştuğumuz gibi olacak. Bir küçük aksilik bile olsa işi erteleyeceğiz. Kahramanlığa hiç gerek yok. İş bittikten sonra sabah saat 7'de limanda buluşacağız. Bekleme yok. Gelmezsen beni bekleme. Çıkışını mutlaka yap. Sen gelmezsen ben de seni beklemem. Vedalaştık. Çıkarken dikkat et, ölme dedi. Bu işi bitirmeden ölmek bana haram olsun dedim. O da haram olsun koca olan deyip omzuma vurdu. Ben de bu kez o söylemeden ağabey Allah utandırmasın dedim, güldü. Arkamdan seslendi, unutma parola cirit. Anlamıştım, bu ikimizin kararlaştırdığı bir parolaydı. Alışveriş gününü beklemeye başladım, kış uykusuna yattım. Dipnot, emir gelinceye kadar hiçbir şey yapmama durumu. Bir gün Ermenilerin 1968 yılında Beyrut'un Antilyas bölgesindeki Bikfaya Manastırı'nın yanına diktikleri 20 metrelik Ermeni anıtını görmeye gittim. Gitmemem gerekiyordu ama şeytan dürtmüştü. Bu Ermenilerin dünyada yaptıkları ilk anıttı. Bunu daha sonraki yıllarda diğerleri takip edecekti. Hatta böyle bir anıtın benzerini Paris'te birileri havaya uçurmaya çalışacaktı. Bekleyin, anlatacağım. Günlerimi genelde limanda geçiriyordum. Bu bizim Sudan'la aslında havanın sıcaklığına rağmen hep beyaz pardesüyle dolaşırdı. Pardesünün ceplerinde yok yoktu. Kimlikler, pasaportlar, kredi kartları. Ben kredi kartını ilk Beyrut'ta gördüm. Ne ararsam vardı. Bizim korsanlar demirleri okutmak üzereydiler. Sigara ve viskileri Laskiye'den alacaklardı. İstanbul'da hesabı kesecektik. Bu arada gözümden kaçmadı. Herkesin elinde tomar tomar Amerikan doları vardı. İşin gerçeğini Sudan'la Hasan'dan öğrendim. Çoğu sahteymiş. Halk deyimiyle kimin eli kimin cebinde belli değildi. Zaten hep söylediğim gibi Beyrut o günlerde kaynıyordu. Bir gün akşama doğru otele gittim. Resepsiyon görevlisi kız arkadaşımın barda beklediğini söyledi. Bara geçtim, baktım Vildan Nur. Merhaba Vildan dedim, artık samimi olmuştuk. Vildan Nur'un telaffuzu zordu, uzun geliyordu. Yüzü bozuktu, üzüntülü bir ses tonuyla, yarın dönüyorsun, uçak bileklerin hazır dedi. Şaşırdım, neler oluyordu, alışveriş ne olacaktı? Tabii bunları kıza soramazdım, aslında kimseye soramazdım. Gülümseyerek, o halde sarhoş olabiliriz dedim. O akşam bir güzel kafayı çektik. Sabah birlikte havalanına gittik. Kızcağız beni uğurladı. Uçakta bu kez Mehmet Ali ağabey yoktu. Neler oluyordu? Beyrut'taki bütün ilişkileri kesip birden Türkiye'ye çağrılmamın bir nedeni olmalıydı. Bunu Beyrut'a 2 ay sonra ikinci kez gittiğimizde öğrenecektim. Mehmet Ali ağabey Beyrut'ta dizanteri olmuştu. Dipnot, dizanteri sıcak ülkelere özgü önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonudur. Ateş, kanlı dışkı ve karın ağrısına yol açar. Doktor tedavisi şarttır. Alışverişe ara vermek için hastalık bahane miydi? Bana öyle geliyordu ki ilk Beyrut'a gidişimizde beni biraz denemişlerdi. Kurslarda iyiydim ama pratikte nasıl olacağımı merak etmişlerdi. Bu benim tahminimdi. Hala bilmem neden apar topar çağrıldığımı. Kuşkusuz bir nedeni vardı. Sonra yine öğrendim ki ilk gidişin nedeni ekmekçi verdiği bilgileri teyit etmekti. Ben görüşmelerde bulunmadım ama Mehmet Ali ağabeyin Mossad'la filan ilişkileri iyiydi. Onların bize bilgi konusunda yardımları oldu. Ancak bu ilişki bizim ikinci gidişimizden sonra biraz gerginleşti. Adamlar bizim yaptığımız operasyonların kendilerinden habersiz gerçekleştirilmesine bayağı bozulmuşlardı. Bildiğim kadarıyla bizim elçilik görevlilerinden birini bile çağırmışlardı. Dediğim gibi o tür görüşmeleri ve ilişkileri ben bilmiyordum. Bildiğim İsrail Asalay'ı 1972 Münih Olimpiyat Köyü baskınında Filistinli Karaölül Örgütü'yle işbirliği yaptığı için kara listeye almıştı. Bu nedenle Türkiye'ye Asala konusunda belirli yardımlarda bulunuyordu. Ancak bilgisi dışında yapılan operasyonlara da tepki gösteriyordu. Beyrut'a ilk gidişimizin üzerinden 1,5 ay geçmişti. Yine yeni bir yolculuk vardı Beyrut'a. İkinci kez yola çıktığımızda ekipte olduğuma göre ilk sınava başarıyla geçmiştim anlaşılan. Planda küçük bir değişiklik vardı. Bu kez 5 kişiydik. 3 de çöpçü vardı. Dipnot, bu yeni eklenen 3 kişiden ikisi daha sonraki yıllarda vefat etmişti. Biri ise halen görevdeydi. Torun Yakup Cemil kimlikleri konusunda bilgi vermek istemedi. İş bu kez sahiden ciddiydi. İlk gelişimizde bu kadar olağanüstü bir hal yoktu, bunu hissediyordum. Hava biraz değişikti. Ekipler ve buluşma yerlerimiz de değişmişti. Bu kez ben Mehmet Ali ağabeyle aynı oteldeydim. Diğer 3 arkadaş ise başka otellere dağılmışlardı. Çöpçülerden ise haber yoktu. Onlar bizi bulurdu. Kompartıman usulü çalışıyorduk. İşin daha sıkı tutulmasının bir nedeni Beyrut'un bir önceki gelişimize göre daha kontrollü olmasıydı. Lübnan Cumhurbaşkanı Beşir Cemail'in suikaste kurban gitmesi gergin Beyrut'u daha da germişti. Her an yine bir iç savaşın patlak vermesinden korkuluyordu. Önlemler çok sıkıydı. İlk gün Çiçekçi Tarık'a uğradım. Sonra yine Bahri Bey, Sudanlı Hasan, Vildan Nur gibi eski ekibi gördüm. Tek eksik bizim demirleri satan Türklerdi. Gemileri Beyrut limanından ayrılmıştı. Sudanlı Hasan'a devamlı beni sormuşlar. O da kayıp demiş, belki öldürüldüğümü düşünmüşlerdir. Beyrut'ta bizim için her şey yerli yerindeydi. Alışveriş olgunlaşmıştı. Mehmet Ali ağabeyin rahatlığı bana da sirayet etmişti. Her gece eğlenceye gidiyorduk. İkimiz de Ürdünlü ve Libyalı zengin iş adamları görünümündeydik. Bol para saçıyorduk sağa sola. Garsonlar etrafımızda pervane gibiydi. Mehmet Ali ağabey biraz çapkındır. Bir gece kulübünün Mısırlı bir dansözü vardı. Türk dansöz şarkıcı Pınar Eliçe'ye benziyordu. Kızın adı Buket'ti. Onunla birlikteydi. Kızın yatalak bir ağabeyi vardı. Ona bakıyordu. Mehmet Ali ağabey bazen onların evinde kalırdı. Bir sabah Mehmet Ali ağabeyin silahla yaralandığı haberini aldım. Ne olduğunu anlamamıştım. Çünkü anlatılanlar kafama yatmıyordu. Güya Mehmet Ali ağabey dansöz kızın evinde gece Smith & Wesson tabancasını temizlerken bir kaza oluyor, tabanca ateş alıyor, taştan seken mermi Mehmet Ali ağabeyin omuzunu sıyırıyor. Silah taşımaması gerekiyor. Peki bu silah neyin nesiydi? Elindeki silah ateş alıyor, taştan sekip yine kendisini vuruyor. Olacak şey miydi bu? Ancak bizde operasyon döneminde soru sormak yasaktır. Bunu sonra da hiçbir zaman öğrenmedim, öğrenmek istemedim. Daha sonra kendisinin anlattığı ise Beka adı Asalay'la girdiği sıcak temasta olmuştu. Neyse, ne dediğim gibi fazla üzerinde duymadım. Ama Mehmet Ali ağabey pek ele avuca sığmazdı, yani kontrolsüz hareketleri oluyordu. Dansöz Buket'in evindeki olaydan hemen sonra Mehmet Ali ağabey hemen apar topar eve götürülüyor. Arapların uykusu ağırdır, bu nedenle eve genellikle sabaha karşı 4'te 5'te gidilirdi. Herkes uykuya yatsın diye Mehmet Ali ağabey biraz geç götürülüyor. Çöpçü 2 günde Mehmet Ali ağabeyin yarasını tımarlamıştı. Uzatmayayım, nihayet alışveriş günü geldi. Mehmet Ali ağabeyle çiçekçide buluşacaktık. Cumartesi gecesiydi. Saat 22'de Vildanur'la otele girdik. Vildanur resepsiyon görevlisine erken yatacağımızı söyleyerek bir tabak meyve ile bir şişe şarabın çabucak odaya gönderilmesini istedi. Odaya girdik, üzerimi çıkardım. Servis geldiğinde kat görevlisi beni üzerim çıplak gördü. Arap personel sevimli bir çocuktu, hınzırca gülüyordu, bolca bahşiş verdim. Tepsiyi masaya koydum, Vildanur pencereden dışarıyı seyrediyordu. Kısa kollu beyaz gömleğimi giydim, kravatımı taktım, ceketimi de giyince oldukça şık görünüyordum. Tam çıkacakken Vildanur'a teşekkür ettim. Kız hiçbir şey söylemedi. Birlikte koridora çıktık. Yangın merdiveninden aşağıya indim. Vildanur aşağıya inene kadar pencere önünde bekleyecekti. Yeşil Renault otelin önünde beni bekliyordu. Direksiyon başındaki adamı ilk kez görüyordum. Bahri Bey'in adamıydı. Hiç konuşmadan otomobilin arka koltuğuna oturdum. Rüzgar gibi geldik bulvara. Otomobilden indim. Yürüyerek çiçekçinin arka kapısına gittim. Kapı hafif aralıktı. İçeri girdim. Tarık oradaydı. Beni görünce elektrikleri söndürdü. Ön kapıyı kilitledi. Ay ışığı dükkanı aydınlatıyordu. İkimiz de konuşmuyorduk. Dükkan çok sessizdi. 2-3 dakika sonra arka kapı açıldı. Mehmet Ali ağabey geldi. O karanlıkta ne o rengin atmış diye espri yaptı. Alışveriş heyecanı ağabey bitince geçer dedim. Terden sırılsıklam olmuştum. Sanki ellerimden su damlıyordu. Depodaki vazoların altından emanetleri aldık. Yalnız emanetlerde değişiklik vardı. Elimizdekiler baba dokuzluklardı yani 14'lüydü. Susturucular hem Speedwest'ona hem de Astra'ya tam oturmamıştı. Susturucular namlu gibi olmuştu. Susturucu olmadan kullanacaktık. Şanssızlık. İnşallah bir aksilik olmazdı. Çöpçüler çevrede olacaktı. Bu kadar elemanla 2 kişinin hakkından gelemezsek ayıptı bize. Diğer 3 arkadaşın da çevrede olacağından emindim. Deyim yerindeyse bulvar o gece Türk kaynıyordu. Mehmet Ali ağabeyle birlikte beklemeye başladık. Çiçeklerin vazoların arkasından bulvarı gözetliyorduk. Taksiyle geleceklerdi. İstihbarat öyleydi. Nefesimizi tutmuştuk. Çıt çıkmıyordu üçümüzden. Tarık bir iskemleye oturmuştu. Biz ayaktaydık. Gece yarısına doğru beyaz Amerikan taksi barın önünde durdu. İşte hedefler gelmişti. Biri taksinin arka koltuğundan, diğeri ön koltuğundan indiler. Altın Bülbül'ün bahçesine 3-5 adım atmışlardı ki çiçekçinin arka kapısından sağlı sollu sıyrıldık. Süratle hareket ediyorduk. Barın bahçesine adım atmıştık ki birdenbire hedeflerle göz göze geldik. O sırada ışıkların hafif sönmesinin, müziğin sesinin açılmasının nedeni Amerikan dolarıydı. Bahçenin ışıkları da hafif söndürülmüştü. Barın müziği ise tüm bulvarı inletiyordu. Müdür yenilenmişti bu konuda. Karanlık 7-8 kez kısa alevlerle aydınlandı. İkimiz de tetiğe basmıştık. Silah sesi neredeyse dışarıdan duyulmamıştı sanki. Mehmet Ali ağabey ve ben yerde yatan adamların kulağına eğildik. Oktar cirit diye fısıldadık. Cirit parolasını seçmemizin nedeni buydu. İşlem bitince adamların kulağına Oktar Cirit adını fısıldayacağımızı önceden kararlaştırmıştık. Oktar Cirit adını fısıldamamızın bir başka anlamı daha vardı. Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit 16 Şubat 1976 günü şehit edildi. Oktar Cirit öldürüldüğünde 30 yaşındaydı. Yani benim Beyrut'ta bulunduğum yaştaydı. Alışveriş yeri olarak Altın Bülbül'ü seçmemizin bizim için özel bir anlamı da vardı. Oktar Cirit, Hamra Caddesi'nde Filipper adlı bir oyun salonunda makine başında kendi kendine golf oynarken şehit edilmişti. Biz de intikamını benzer bir yerde aldık. Yine hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Hızla çiçekçiye girdik, silahları vazoların altına koyduk. Titriyordu, Mehmet Ali ağabey sakin görünüyordu. Tarık dükkanın ön camından dışarıyı gözetliyordu. Üçümüz de konuşmuyorduk. Bir baktım elim kan içinde, ne olduğunu anlamamıştım. Herhalde bir yere çarpmıştım. Mendilimi çıkarıp elime sardım. Ne tuhaf, aklıma dedem Yakup Cemil geldi. O da Kafkasya cephesinde elinden yaralanmıştı. Biz görevimizi tamamlamıştık, alışveriş nihayet bitmişti. Mehmet Ali ağabeyle ayrıldık. Tıpkı 1,5 ay önce konuştuğumuz gibi plan aynen uygulanmıştı. Mehmet Ali ağabeyle yarın sabah erken saatlerde limanda gemide buluşacaktık. Yeşil Renault beni bekliyordu. Mehmet Ali ağabeyin arkasından Tarık'a haydi eyvallah deyip dükkandan çıktım. Hızlı adımlarla otomobile doğru yürüyüp bindim. Ortalıkta hareketlilik yoktu. Herhalde silah sesi sahiden duyulmamıştı. Otele geldim, yine yangın merdiveninden yukarıya çıktım. Tam belirlenen saatte odamın önündeydim. Vildan yolumu gözlemişti, hemen kapıyı açtı. Otelde tabancadan çıkan swap denen barutun izinin geçmesi için önce tırnaklarımı iyice derinden kestim. Omuzlarıma kadar sıcak suyla derimi kazır gibi tekrar tekrar yıkandım. Bildan Nur elbiselerimi katlayıp çantasına koydu. Otelden ayrılırken resepsiyona uyuduğumu, hiçbir şekilde rahatsız edilmemem gerektiğini söyleyecekti. Bu benim ilk işimdi. İlk kez sıcak bir ete sıkmıştım. Sabaha kadar uyuyamadım. O sahne gözümün önünden gitmiyordu. Aklıma yakalanacağım hiç gelmiyordu. Çünkü Beyrut'ta her gün onlarca kişi ölüyordu. İki kişi daha öldürülmüş. Kimin umurundaydı? Sabah erken saatte Bahri Bey otomobiliyle gelip beni otelden aldı. Gümrüğü geçip limana gittik. Bizim gemi Semerkant hala ortalıkta gözükmüyordu. Allah bilir yine ne işler çeviriyorlardı. Bahri Bey beni balıkçı teknesine benzeyen bir gemiye bindirdi. Ambara indik. Balık kokusu, yağ kokusu ve daha bir sürü ağır kokular vardı. Burnumun direği kırılacak gibiydi. Ambar yarı aydınlıktı. İçeride bazı adamlar vardı. Ama seçemiyordum kim olduklarını. Sesinden tanıdım Mehmet Ali ağabeyi. Ne o, yeni karargahını beğenmedin mi dedi. Keyifliydi. Diğer üç arkadaş da gemideydi. Ekibimiz toplanmıştı. Gemide dün gece hayli hareketli saatler yaşanmıştı. Sudan Nasan gece yarısı Asala'nın önemli isimlerinden Leon Dikran'ı kandırıp gemiye getiriyor. Kandırması kolay oluyor. Zaten Sudan Nasan Beyrut'ta bilinen bir isim. Bu tavşan da gemilere alışık. Asala, Güney Kıbrıs, Beyrut, Marsilya limanları arasında uyuşturucu ve silah taşıyordu. Hollanda, Belçika, İsveç'ten silah alıyorlar, uyuşturucu veriyorlardı. Al gülüm ver gülüm ticareti. Güney Kıbrıs'taki geçişleri bu Leon Dikran ayarlıyordu. Sudan'la Hasan Semerkant'ı ucuz fiyata satmak istediğini söylemiş. Adamlar kendilerine o kadar güveniyorlar ki başına bir kaza geleceği aklının köşesinden bile geçmiyor. Elini kolunu sallayarak limana geliyor. Semerkant birkaç saat içinde gelecek. İstersen o sırada bir başka gemiye daha bakalım diyor. İşte bu balık ve yağ kokan tekne gibi küçük gemiye biniyor. Onlar gemiye adım atar atmaz gemi demir alıyor. Leon Dikran gemide bir güzel sorgulanıyor. Üzerinden Avrupa'daki tavşanların adresleri, telefon numaraları çıkıyor. Örgüt hakkında en önemli bilgiler ekmek çıyandan sonra Leon Dikran'dan o gece öğreniliyor. Sabaha karşı bu gemiden bir çuval denize düşüyor. Gemi daha sonra tekrar limana dönüyor. Dediğim gibi dolar Beyrut'ta her kapıyı açıyor. Bu arada bizim ekipten 3 kişinin bizim operasyona katıldıklarını tahmin etmiştim. Yanılmışım. Onlar gemi operasyonu için Beyrut'a gelmişler demek. Mehmet Ali ağabey Leon Dikran'dan öğrenilen bilgilerin kopyalarını yazmamı istedi. Dediğini hemen yaptım. Bir kopyası da bende olacaktı ne olur ne olmaz diye. Notları almam bittikten sonra Beyrut'u hemen terk etmem gerektiğini söyledi. Birkaç gün sonra yine buluşacaktık. Ben o gemiyle döneceğimizi tahmin etmiştim. Çünkü önceki plan öyleydi. Herhalde değişikliğin bir nedeni vardı. Sormadım. Otele döndüm. Akşama doğru Bahri Bey gelip beni alacaktı. Eşyalarımı topladım. Balkonda sigara içerek bekledim. Hava yeni kararmıştı ki Bahri Bey geldi. Hesabı da o ödedi. Otel görevlilerine çok memnun olduğumu kısa bir zaman sonra yeniden geleceğimi söyledim. Kapıda beyaz bir Cadillac otomobil duruyordu. Arkada Vildan Nur vardı. Bahri Bey yine şoför koltuğuna oturdu. Ben de arka tarafa geçtim. Yola çıktık. Daha sonra bizi devasa bir tır takip etmeye başladı. Korkulacak bir şey yoktu. Tırdakiler bizdendi. Tırda Ürdün Kraliyet ailesine İngiltere'den gelen son derece pahalı İngiliz yarış atları vardı. Bu kadar pahalı emanetleri taşıyanlardan kimse şüphelenmezdi herhalde. İstikamet Ürdün'ün başkenti Amman'dı. Gümrüklerde zorluk çekmedik. Zaten ben Ürdün vatandaşı değil miydim? Amerikan doları her işi kolaylaştırıyordu bu topraklarda, Ürdün'de bile. Amman yakınlarındaki güvenilir bir çiftlikte kaldım. Çiftliğin sahibi Çerkez'di. Benim hem Türk hem de Çerkez olduğumu bildiklerinden evlerinde ağır misafir muamelesi gördüm. Mehmet Ali ağabey de 3 gün sonra çiftliğe geldi. İlginç bir olayı hiç unutmadım. Bir cuma günü camiye gittik. Namaz sonrası cami avlusundaki küçük bir mezarlığa götürdüler bizi. Mezarlardan biri Çerkez etemin mezarıydı. Dua ettik. Çerkez Ethem belki hatalar yapmıştı ama o bizim gözümüzde teşkilat-ı mahsusanın yiğit isimlerinden biriydi. Beyrut'ta dünyanın her ülkesinin ajanları cirit atıyordu. CIA, Mossad, KGB, MI6 ve niceleri. Hepsinin bölgede kurduğu ilişkiler paraya yani dolara dayanıyordu. Ama bizimki onlardan biraz farklıydı. Tarihi dostluklar paranın üstüne çıkıveriyordu. Çoğu Arap bizi arkadan vurmuştu geçen yüzyılın başında. Ancak hala o topraklarda dostlarımızın olduğunu bilmek, görmek sahiden çok gurur vericiydi. Amman'dayken aldığımız bir haber bizi çok üzdü. Biz Beyrut'tan ayrıldıktan birkaç gün sonra Sudan'la Hasan'ın boğazı kesilmiş, cesedi Büyük Suriye Caddesi'ndeki 6. Palmiye ağacının altında bulunmuştu. Bizim Altın Bülbül'deki olayın ne olduğunu tam anlayamamışlardı. Ancak Leon Dikran'ın öldürülmesi adamlarda panik yaratmıştı. Zaten İsrail'in Lübnan'a girmesi keyiflerini kaçırmıştı. Şimdi de TM imzalı olaylar üzerine lider takımı yer değiştirmişti. Temel Konyan, İsveç, Aratoranyan, Paris, Agop Agopyan, Atina sorumlusu olmuştu. O günlerde Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin CIA temsilcisi pazar ayininden dönerken yanındaki bir başka ülkenin konsolosuna teşkilat-ı mahsusanın ne olduğunu soruyordu. Ne çabuk unutmuşlardı teşkilat-ı mahsusayı ama biz onları tekrar hatırlatacaktık. Amman'dan Frankfurt'a geçtik ancak Frankfurt'ta fazla kalmadık, hemen Türkiye'ye döndük. Ancak kısa bir zaman sonra tekrar Almanya'ya gidecektik. Trablusgarp'ta dedi Yakup Cemil. 29 Eylül 1911, İtalyanlar Kuzey Afrika'daki toprağımız Trablusgarp'a harekata başladılar. 35 bin asker, ki bu sayı daha sonra 80 bini bulacaktı, 6 bin at, 103 top, 800 kamyon, 4 uçaktan oluşan İtalyan ordusunun Trablusgarp'a girişi hayli kolay olmuştu. 3 Ekim'de Homs, 11 Ekim'de Derne, 21 Ekim'de Bingazi işgal edilmişti. İtalyanlara karşı savaşmak için İstanbul'dan kızgın çöllere giden gönüllüler arasında ben de vardım. Kimler yoktu ki? Enver Bey, Mustafa Kemal, Fethi Okyar Bey, Rauf Orbay Bey, Sapancalı Hakkı, İzmitli Mümtaz, Ömer Naci, Abdülkadir, Cevat Abbas, Atıf, Süleyman Askeri, Doktor Refik Saydam, Kuşçubaşı Zade Eşref, Afyonkarahisar'da Ali Çetinkaya, Enver Bey'in kardeşi Nuri Bey ve amcaları Halil Bey gibi İttihat ve Terakki'nin birçok yiğit savaşçısı. Trablusgarp'a gönüllü subaylar akını başlamıştı ve millet bu vatanperver yiğit evlatlarını gördükçe İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne daha gönülden bağlanıyordu. Biz beş arkadaş, binbaşı Mustafa Kemal, Sapancalı Hakkı, Ömer Naci, Abdülkadir birlikte gittik. Birbirimizi Makedonya'dan tanıyorduk. 15 Ekim 1911 günü İstanbul'da Rus vapuruna bindik. Daha önce Şam vapuruna binmiş ancak 3 gün bekletildikten sonra geri gönderilmiştik. Şansımızı bu kez Rus vapurunda deneyeceğiz. Mısır üzerinden Trablusgarp'a girmeye çalışacağız. Gemiyle direkt Trablusgarp'a gidemiyoruz çünkü İtalyan gemileri bölgeyi abluka altına almıştı. İsimlerimizi, kıyafetlerimizi değiştirdik. Hepimizin sahte kimlikleri vardı.